Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir Ramazan akşamında iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Bu programımızın tabii bir geleneği olarak her defasında çok değerli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Nazif Yılmaz. Hoş geldiniz
Teşekkür
Sayın
ederim
Bakanım.
hocam. Sağ
Şeref
olasınız.
verdiniz.
Her Ramazan bizi davet ediyorsunuz.
Estağfurullah.
Teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Tabii biz bu Ramazan'da sizden özellikle dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizi şu andaki mevcut Milli Eğitim Bakanlığımızda çok güzel bir hizmetler serisi adım adım ilerliyor ve devam ediyor. Tabii bu arada esas Milli Eğitim Bakanlığımızda bizim bilmediğimiz ya da bilmemiz gereken daha ne güzel işler var. Onları bir gündeme alalım istedik ama burada esas sizin çok da güzel bir çalışmanız var. Peygamber Efendimizin esas gerek ilimde yani eğitimde, öğretimde gerekse muallimlikte değer verdiği çok önemli hususlar var. Takip ettiği, izlediği çok ciddi metotlar var. İsterseniz söze bunlarla başlayalım. Ne dersiniz?
Güzel olur hocam.
Evet. Çünkü
Peygamberimiz hepimiz için örnek.
Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de beyanıyla hem ilim öğretmek üzere geliyor, hikmet öğretmek üzere geliyor, tezkiye üzere geliyor. Baktığımız zaman çok yönlü bir Peygamber Efendimizin eğitim ve öğretim kişiliği ve kimliği var. Hatta ben öyle söylüyorum. Eddebeni Rabbi fe ahsene tedibi. Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Peygamber Efendimizin çok küçük yaşta hem öksüz hem yetim kalmasının sırrını da ben buradan arıyorum. Öyle bir peygamber ki ailesinden dahi kendisine hiçbir yanlış alışkanlık kalıntı da olsa gelmesin diye onu annesiz babasız bir ortamda büyütüyor ki Allah ve ona kendi istediği terbiyeyi, istediği kıvamı veriyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin eğitim metodu, öğretim metodu derken ben öyle anlıyorum ki o bir ilahi eğitim metodu.
Evet,
Esas
doğru.
bu da sizin konunuz. Buyurun.
Hocam ben öncelikle çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Hem size hem Erkam Radyo dinleyicilerine. Tabii bu görüntülü de yayınlanıyor. Erkam TV'ye teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Ramazanlarını şimdiden tebrik ediyorum. Sevgili Peygamberimiz bütün insanlık için örnek. Sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için örnek. Biz hayatımızın her anında onu ne kadar güzel modelleyebilirsek başarılı olabiliriz. Ben 19 yıllık öğretmenliğim var. Yani eğitimde yöneticilikten önce 19 yıllık öğretmenlik yaptım. Zaman içerisinde okumalarımda hep şunu gördüm. Biz öğretmenliği gerçekten peygamberimizi çok iyi modelleyebilirsek çok başarılı bir eğitimci olabiliriz. Hatta ilerleyen yıllarda onun insanlara yaklaşımı, meseleleri değerlendirmesi, olumsuzlukları ortadan kaldırması ile ilgili tavırları bizi birçok yönden hatalarımızı, kusurlarımızı da telafi etmemize vesile oldu. Sevgili Peygamberimizin hayatını ben bir elmasa benzetiyorum hocam. Hangi yönden bakarsanız oradan size güzellikler yansıyor. Onun için siyer okumalarını çok sık tavsiye ederim. Her siyer okuma insana farklı bir ufku açıyor, kazandırıyor. Tabii mesleğimiz eğitimcilik olunca da öğretmenliğim zamanında bu konularda biraz okumalar yaptım. Hatta bahsettiğiniz gibi bazı hususları kaleme almaya çalıştım. Özellikle Abdülfettah Ebu Gutte var. Merhum
Ya
onun
Allah rahmet eylesin.
bilirsiniz Er Rasulül Muallim diye güzel bir eseri var. Eğitimci Peygamber diye. O çok güzel derlemiş. Hakikaten ondan çok istifade ettim. Başka eserler de var. Orada peygamberimizin bu eğitimdeki örnekliğini görme imkanı oldu. Tabii sevgili peygamberimizin bir hadisi var, siz bilirsiniz. İnnemâ buîthtu muallimen. Ben
Ya
eğitimci olarak gönderildim.
evet.
Bu hadisin de bir sebebi vurudu var hocam. Malumunuz ayetlerin sebebi nüzulu vardır.
Evet,
Hadislerin de
tabii
sebebi
doğru.
vurudu vardır.
Evet.
Sevgili peygamberimiz bir gün Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Mescid-i Nebevi o zaman mektep, okul bir bakıma. İki grup insanı görüyor. Bir grup oturmuşlar, zikirle meşgul oluyorlar. Bir grup da ilimle meşgul oluyorlar. Bir şeyleri kendi aralarında müzakere ediyorlar. İkisine de bakıyor Peygamberimiz. Her ikisi de güzel iş yapıyor. Ama diyor ben innemâ buîthtu muallimen, ben eğitimci olarak gönderildim diyor ve kendisi ilim öğrenenlerin ve ilmi meseleleri müzakere edenlerin halkasına oturuyor. Bu aslında bize çok güzel bir örnek, bir tercih. İkinci bir husus da yine sevgili Peygamberimizin bir hadisi daha var. İnnemâ bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlak.
Evet.
Yani ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak örneği olarak gönderildim. Ha şimdi neyin eğitimcisi? Aslında ahlakın eğitimcisi. Biz tabii Milli Eğitim büyük bir teşkilat. 18 milyona yakın öğrencimiz var. 1 milyondan fazla öğretmenimiz var.
Pek çok devletten
var. Tabii.
Çok daha fazla nüfusumuz
fazla hocam. Evet, aslında bizim hani dediniz ya yenilikler nedir, ne yapmak istiyorsunuz? Biz de tam buradayız hocam. Yani çocuklarımıza bir karakter eğitimi açısından baktığımızda bir erdemi, ahlakı kazandırabilir miyiz? Bilgiyle ahlakı ayrıştırmadan çocuklarımıza az önce ifade ettiniz, hikmetle birlikte bunu verebilir miyiz? Açık söylemek gerekirse şu an bakanlık olarak bizim merkeze aldığımız husus budur. Yani öğretmenimizin niteliği, öğrencilerimizin de bilgiyi ve ahlakı ayrıştırmadan güzel bir şekilde hayata ve mesleğe hazırlanması. Peygamberimizin örnektiği noktasında da işte güzel ahlakı, neticede güzel ahlak örneği sevgili Peygamberimiz. Çocuklarımıza ne kadar anlatabilirsek. Mesela bu yıl ilk defa uygulamaya geçti. Seçmeli derslerde yeni bir sistem getirdik hocam bakanlık olarak. Daha önceden çocuklar seçmeli derslerde zorunlu dersler arasında sadece zorunlu olan akademik dersleri alıyor, tamam. Ama aşağıdan ders seçerken yine fizik, kimya, biyoloji, fen, matematik yine akademik dersler alıyor. Kendisini sosyal kültürel yönden geliştirecek dersleri pek tercih etmiyorlardı. Daha çok sınav odaklı bir hazırlık için ders seçiyorlardı. Bu da onların çok yönlü yetişmesine mani oluyordu. Sayın Bakanımızın müsteşarlığı dönemindeyken de biliyorsunuz bir dönem müsteşarlıkta yaptığı evet. için bu konu o zaman da çok müzakere edilmişti. Bakanlığı döneminde arkadaşlar biz bunu çalışmıştık. Bunu tekrar değerlendirelim. Çocuklar sadece akademik alanda değil, spor, sanat, kültür, sosyal etkinlikler alanında da daha iyi yetişsinler diyerek bir kategorize yaptık. Ve şu anda seçmeli dersler 3 kategoride verilmekte. İnsan, bilim ve toplum, din, ahlak ve değer, kültür, sanat ve spor. Her öğrenci her bir alandan bir ders seçmek zorunda.
Çok güzel. Çok güzel.
Harika oldu hocam.
Çok güzel.
Yani artık öğrencinin şunu deme imkanı yok. Ben efendim şuradan seçemem deme imkanı yok.
Evet.
İnsan, bilim ve toplumda 10'dan fazla ders var. Seçebilir. Bir ders seçmek zorunda. Din, ahlak ve değer alanında Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler, bunları biliyorsa çocuk, seçmek istemiyorsa buna ilave olarak kültür ve medeniyetimize yön verenler, Türk düşünce tarihi, klasik ahlak metinleri, Kur'an'ın anlam dünyası gibi dersler ya da kültür, sanat ve spor alanından özellikle kamuoyunda da çok dile geldi. Adab-ı muaşeret, lisede, ortaokullarda da görgü ve nezaket kuralları gibi gerçekten çocuklarımızı, hani siz de çok vurguluyorsunuz sizlerle olan hasbihallerimizde, eğitim yönünü ön plana çıkararak nasıl onlara bir güzel ahlakı kazandırabiliriz? Bu yönde bir ders kategorizesi
şimdi,
gelmiş oldu.
Şimdi Sayın Bakanım, tabii burada benim üzerinde özellikle durmak istediğim konu şu. Bir, Peygamber Efendimiz Üsve-i Hasene en güzel örnek. Dolayısıyla biz kendi kişiliğimizi ve kimliğimizi eriteceğiz. Peygamber Efendimizin Üsve-i Hasene olan modeli, kalıp, o kalıba dökeceğiz ve donduracağız. Ben böyle anlıyorum şeyi, Üsve-i Hasene'yi. Ama her konuda, öğrenmede de, öğretmede de, eğitimde de, hikmette de, her hangi konuda derseniz, zirvede zaten Allah'ın Resulü var. Kainatın Efendisi. Biz ona göre kendimizi adapte edeceğiz. Ama esas bir de Peygamber Efendimizin, düşünün ki cahiliye toplumunun bütün izlerini derinliğinden taşıyan bir toplum var. Bedevi Araplar. Bunlara gelmiş Peygamber Efendimiz. İlk inen coğrafya o coğrafya.
Doğru.
Ve o toplumun sosyolojik yapısı da bu.
Bir de üstelik Hocam sözünüzü kesmek istemem ama
estağfurullah.
Okuma yazma bilenlerin sayısı 20'yi geçmez
tabii,
o toplumda.
Tabii. Düşün, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplum. Şimdi böyle bir toplumu Peygamber Efendimiz aldığı ağır vahiy yükünü anlatırken, aktarırken, hatta onlara benimsetirken en fazla uyguladığı metotlar nelerdir? Siz çok güzel sıralamışsınız. Ayet ayet, bir de onları böyle başlıklar halinde de sıralamışsınız çok güzel. O konuda da neler söyleyebilirsiniz?
Hocam şimdi merkeze ayetler açısından baktığımızda bütün peygamberlerde ben şunu görüyorum. Peygamberler hem zahiri hem batini bir eğitimci. Yani bir ayet Bakara suresinde diyor ki yuallimuhumul hikmete, yani onlara hikmeti, vel kitabe, kitabı öğretiyor. Yani ilim var burada.
Hikmet öğretiyor,
hikmet
kitabı
var,
öğretiyor.
Bir de yüzekkihim var hocam.
Tezkiye var.
Tezkiye var.
Evet.
Yani arındırıyor onları.
Evet.
Şimdi ben bir eğitimci olarak düşündüğümde kendime şöyle bir sorumluluk çıkardım. Ben çocuklara sadece bilgiyi öğretmemeliyim. Onları arındırmalıyım. Ahlaki erdemi de kazandırmam gerekiyor. Bu aslında peygamberlerin hepsinde dikkat çeken bir özellik.
Tabii.
Beşeriyetin muallimleri çünkü onlar ve eğitimci olarak gelmiştir. Hikmet hakikaten bu işin derinine vakıf olmak, en inceliklerini bilmek ve o incelikle kavratabilmek, öğretebilmek. Bir de benim çok dikkatimi çekmiştir. Ve allemeke ma lem te'lem. Sana Allah bilmediklerini öğretiyor. Ve Kur'an'da şöyle bir ayet de var. Bunu mesleğimde hep ilke edindim hocam. Ve fevka külle zi ilmin alim. Ve fevka külle zi ilmin alim. Her bilenden daha iyi bir
Her
bilen
bilenin
vardır.
üstünde bir bilen vardır.
Şimdi hocam düşünebiliyor musunuz? Buna sahip olan bir öğretmen kendisini ne yapar? Her zaman günceller, yeniler. Bu meseleleri benden daha iyi bir bilen vardır diyerek öğrenmeye çalışır. Ve aynı bilgiyi de öğrencisine aktarmaya çalışır. Gayret içerisinde olur. Ve öğretmen bir de mesela Peygamberimizin eğitimciliğinde bir ayet daha dikkatimi çeker. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Neredeyse inanmayacaklar. Yani senin getirdiğin ayetlere, doğrulara inanmayacaklar diye kendini heder edeceksin diyor. Yani burada bir müthiş bir fedakarlık var.
Taha, ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i sana meşakkat çekesin diye indirmedik buyuruyor ya Cenab-ı Hak.
Evet.
Aynı işte orada da. Neredeyse kendini helak edeceksin. Peygamber Efendimizin aldığı bir sorumluluğu yerine getirmede ne kadar samimi bir tavrı olduğu, ciddi bir tavrı olduğu, efendim asla geri adım atmadığını gösteren muhteşem misal. Şimdi burada esas sizin sözlerinizden benim aklıma şu geldi. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulumettin'in birinci babı, bir defa talebül ilim babı. O ilim öğrenmeye başlayan, ilim yolculuğuna çıkan bir öğrencinin uyması gerekli olan adabı anlatıyor burada. Ama onlara bir, ilk öğretilmesi gereken şey diyor, tezkiye. Allah Allah. Zaten o çocuğa ilk geldi okula, anaokuluna geldi. Ona tezkiyeyi öğretmek.
Yani neden? Ahlak eğitimi.
Hem ahlak eğitimi hem de bir defa bir, ya yaptığın işi kendinden bilme. Bak Allah'tan bil. Sana bu gözü veren, bu aklı veren, efendim bu kulağı veren, bu enerjiyi veren Allah. Önce bunun farkında ol. Öğrendiklerini kendinden bilme. O öğretmezse biz öğrenemeyiz. O göstermezse biz göremeyiz. Her şeyi ondan
yani
bilmek.
Yani baştan aslında diyor ki sen bunlara ya Allah'ın vergisi olarak sahipsin.
Aha.
Öğrendikçe kibirlenme
bunun
diyor.
Farkında ol.
Ne
Evet.
kadar güzel bir şey hocam gerçekten.
Ondan sonra ikinci adab da dinleme adabı. Bak bilmiyorum şimdi bizim okullarımızda falan var mı bilmiyorum ama olması gereken bir şey. Ya ders nasıl dinlenir, hoca nasıl dinlenir, konferans nasıl dinlenir, şarkı nasıl dinlenir, neyse. Dinleme adabı, kulağı kullanma adabı. Çünkü biz gerçekten insanlar semayı öğreniyor. Çünkü öğrenim semayı kulaktan olur.
Doğru.
Adam sağırsa adam aynı zamanda dilsiz neyi öğrenir?
Şimdi bir hocamız vardı
şimdi
da derdi
duyamıyor.
Ki hocam siz tanırsınız Ahmet İslamoğlu hocam.
Evet.
O ruh kulaktan beslenir derdi.
Amenna.
Bu cümle benim çok dikkatimi çekerdi hocam. Tabii. Ruh kulaktan beslenir. Hatta ne kadar sahih bilmiyorum ama şu sözünü iyi hatırlıyorum. Onun için sahabe-i kiram arasında ama vardı ama benim bildiğim sağır, yani işitme engelli sahabi hatırlamıyorum. Onlar sevgili peygamberimizin...
Olsa bile şöyle bir şey var. Mesela amanın imameti caiz de. Ama sağır ve dilsizin imameti yok. Niye?
Tabii okuyamadığı
kıraat
için.
Kıraat farzını yerine getiremez.
Ama şey onlardan kalkıyor, hüküm onlardan kalkıyor. Tabii.
Şimdi dolayısıyla burada işte Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِذَا اِقُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Bak, Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman çok iyi dinleyin. Dikkatlice dinleyin. Bu dinleme adabını öğretmek lazım. Ben şöyle söylüyorum. Bir adam geliyor. Bir ömür boyu bir profesör bize bir konuda sohbet yapacak konferansta. Efendim, bir saat süreyle ya adamın bir ömür elde ettiği sermayeyi siz eğer çok iyi dinleyiciyseniz o bir saatlik sohbette o adamın bir ömürlük edindiği bilgileri bir saatte alırsınız. Yeter ki iyi dinlemesini bilin. Kulak eğitimi çok önemli. Buna ihtiyaç var. Şimdi dolayısıyla sizin tezkiye dediğinizde aklıma bu geldi benim. İmam-ı Gazali bunu birinci şart olarak söylüyor. Ama Sayın Bakanım sözünüzü burada balla keselim de sohbetimizin birinci bölümünde. Esas ikinci bölümüne ve madde madde
olur hocam,
Peygamber Efendimizin eğitim ve öğretimdeki ilkeleri, prensipleri nelerdi diye sohbete oradan devam edelim.
Olur inşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Sayın Bakanımızın sözünü burada balla keserek ve özür dileyerek birinci bölümümüzü burada noktalıyoruz. Lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Kaldığımız yerden Sayın Bakanımızla, Nazif Yılmaz Hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esas bu bölümü sizin çok güzel böyle bir ne diyelim sistematik hale getirmiştiniz. Ayetlerden hareketle, hadis-i şeriflerden hareketle Peygamber Efendimizin eğitim ve öğretimdeki metotları neler idi? Böyle bir sıralamaya tabi tutsak. Zaten siz bunu şey yapmışsınız. Onları lütfeder misiniz Sayın Bakanım?
Hocam tabii bu çok uzun bir mevzu.
Yani, zaten mevzu uzun
ama,
da ana hatları
bizim için. Maddeler halinde.
Evet.
Önce sevgili peygamberimize dikkat çeken husus samimiyet hocam.
Evet.
İşin başında geliyor. Hani güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar ben bu davadan vazgeçmem diyor. Ben bunu kararlılık olarak da ekliyoruz. Bir eğitimci önce samimi olacak ve kararlı olacak. Bu noktadan hareketle öğrencilerle başaramayacağı bir şey yoktur hocam. Allah'ın izniyle. Ama her öğrenci kabı kadar alır. Bu bir gerçek. Yani her öğrenciyi aynı noktaya taşıyamayabilir. Ama onu taşıyabileceği bir yer vardır. Ben onun için diyorum ki her öğrenci güzel aslan çizemez. Ama her bir öğrencinin çizebileceği bir aslan vardır.
Güzel.
Asıl olan onu tespit edebilmek ve ona göre hareket edebilmektir. Yani sevgili peygamberimizin eğitim anlayışında bunu çok görebiliyoruz. Hani nabza göre şerbet vermek diyoruz ya, muhatabına göre konuşmak, muhatabının durumuna göre değerlendirmek. Dikkatimi çekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh ondan diyor ki ya Resulullah diyor bana bir hayır, sadakanın en güzeli nedir? Tavsiye eder misin? Ebu Hureyre'nin imkanı yok, durumu yok. Ona sevgili peygamberimiz bedeni gücünle bir insana yardım etmektir diyor. Ama bir başka Sa'd bin Ubade yanlış hatırlamıyorsam sorunca sen de diyor kuyu açtıracaksın ve o kuyudan insanlara su infak edeceksin diyor. Herkese durumuna göre değerlendiriyor ve durumuna
bizim
göre bir
Mahir İz hocamız rahmetli derdi ki kefaret sahibine göre değişir. Mesela bir adam eğer fakirse ona oruç tutmak kefaret görevi verilmez. Zaten ömrü oruçta geçiyor. Ona diyeceksin sen 10 tane fakiri doyur ki bir daha o işi yapma. Zengine de ya işte yedir içir. O da onun için o, gayet kolay.
Zaten yediriyor içiriyor.
Yoksa sen de oruç tutacaksın dedi. Yani gerçekten muhatabın ki kellimin nâse alâ kaderi ukulihim. insanlara seviyesine tabii, göre konuşunuz.
Tabii.
Ama sizin söylediğiniz bir şey var. Her öğrenci
aslan çizemez.
Aslan çizemez ama yalnız
her öğrencinin
çizeceği bir aslan vardır. Hegel heykelin üstadı. Heykel yapmanın. Diyorlar ki sen bu güzel heykelleri nasıl yapıyorsun? Ben de inanıyorum ki benim yapacağım heykel en kaliteli şekilde bu kayanın içerisinde var. Sadece benim görevim nerede duracağını bilmek. Kıvrımlarına geldiği zaman duracağını bilmektir diyor. Yoksa o heykel o kayanın içinde mevcut.
Var, onu yontabilmek.
Şimdi dolayısıyla gerçekten göz bebeğimiz gibi bize emanet edilen çocuklarımızın o her türlü cevher onlarda var. Mühim olan hoca işte samimiyetiyle, kararlılığıyla ve onların seviyesine inerek onlara her şeyi öğretebilir.
Doğru.
Evet.
Burada peygamberimizin çok farklı örnekleri de var. Yani gençler arasından kabiliyetine göre keşfediyor ve onu yönlendiriyor. Tabii biz gençlerle çok meşgul oluyoruz hocam. Dikkatimizi çekiyor. Bazen gençler efendim şöyle yapıyor, böyle yapıyor deniliyor ama bir Ebu Mahzura örneği vardır. Mekke fethedilmiş. Bilal Habeşi çıkıyor. Kabe'nin damında ezan okuyor güzel sesiyle. Ebu Mahzura da sesi güzel bir delikanlı. Ezanı biraz taklit ediyor, alaya alıyor. Peygamberimize bu ulaşıyor. Tabii ona çok tepki verenler var. Diyor ki onu bana bir çağırın diyor. Ebu Mahzura diyor ki kendisi çok korktum diyor. Hatta öldürüleceğimi zannettim. Çünkü İslam orduları Mekke'ye gelmiş. Zaten Mekke sulh ile fethedilmiş malumunuz. Ama o korkuyor. Çünkü ezanla alay ediyor. Sevgili peygamberimiz senin sesin çok güzelmiş. Dolayısıyla sen bu ezanı okuyabilirsin diyor.
Ya.
Ona görev veriyor.
Evet ya.
Şimdi öğretmenlik hayatımda çok oldu hocam. Bir öğrenci diyelim sınıfta yaramazlık yapıyor. Ama öğrenciye bir sorumluluk veriyorsunuz, mesele bitiyor hocam.
Evet, doğru.
Ama onu iyi kontrol etmeniz gerekiyor.
Doğru, evet.
Onu dengeli ayarlamak gerekiyor. İlgi uyandırmak. Yani öğretimde şu anda çocukların ilgisini çekerek bir şeyleri öğretmek çok önemli. Ebu Zer Gıfari'ye diyor ki, Ebu Zer diyor sana 6 gün sonra bir şey söyleyeceğim diyor. Şimdi siz bizim hocamızsınız, bana deseniz ki Nazip Bey açıp telefon. 6 gün sonra sana bir şey söyleyeceğim, bana bir uğra deseniz. Rüyalarıma girer acaba.
Tabii.
İrfan hocam
ne
bana ne söyleyecek?
Merak uyandırıyor.
Merak uyandır. Tabii. Acaba bir hata mı yaptım, yanlış mı yaptım, bir tavsiyesi mi olacak veya bir önemli bir vazife mi verecek filan. Biraz da bürokrasinin içinde olunca başka bir şey mi söyleyecek filan diye insan bazen hep böyle düşünebilir. Ben insanın
tabii
fıtratını aktarıyorum. 6 gün sonra Ebu Zer geliyor. Tabii merak ediyor. Sevgili peygamberimiz elini Ebu Zer'in dizine koyuyor ve ona o meşhur birkaç rivayet olan şu hadis-i şerifi söylüyor. İttakillâhe haytumâ kunte. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuha. Bir kötülük yaptın mı, hemen arkasına bir iyilik yap ki onu silip götürsün. Ve hâlikin nâse bi hulukin hasenin. İnsanlara da güzel davran. Ama ona bir şey daha söylüyor. Sakın kimseden bir şey isteme diyor.
Ve istemiyor da ya.
İstemiyor. Siz bilirsiniz. Tasavvuf hocasınız. Ebu Zer Gıfari'yi bilirsiniz.
Evet. Yani işte.
Şimdi bu aslında bir merak uyandırıyor. Yani bunu normalde söyleyebilirdi sevgili peygamberimiz.
Müthiş bir eğitim ve öğretim şeysi, metodu bu. Ve bunu bir de demin siz söylediğiniz sohbette Ahmet İslamoğlu hocamızda gördüm. Allah rahmet eylesin. Hoca efendi dağ gibi bir adam.
Evet.
Kapıdan bir girdi. Allah Allah dedim ben ya bu Hoca Efendi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e ne kadar benziyor. Sanki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz benim asker arkadaşım. O anda içime doğan his. Sonra Hoca Efendi geldi oturdu. O kocaman bedenden çok yavaş konuşarak baktım sohbet yapıyor. Siz o sohbeti dinlemek için can kulağıyla dinlemeniz lazım. Biraz yüksek sesle konuşsa o zaman biz belki dikkatimiz başka yere dağılabilir. Ama öylesine etkili konuşma ki siz can kulağıyla dinliyorsunuz. Anladım ki bu da bir irşat metodudur.
Doğru, dikkat çekiyor.
Gerçekten dikkat çekiyor. Yani o yüzden çok önemli bir iş. Ama bu genç dediğim zaman benim de böyle örnek aldığım bir sahabe. Hanzala bin Rabia. Genç sahabe. Çok yakışıklı sahabe. Taze evlenmiş. Yeni evli. Peygamber Efendimiz'in de
Uhud savaşı mıydı? Acaba ben onu Uhud diye hatırlıyordum hocam.
Cihada çağırıyor. Anladım. Peygamber Efendimiz. O da cihat çağrısını duyunca nifaka karşı müthiş hassasiyeti var. Azala bin Rebi Hazretlerine. Çünkü Peygamber Efendimiz belli sahabelere münafık kimdir öğretmiş, nifakı tanıtmış. O yüzden nifak konusunda müthiş hassasiyeti var Hanzala bin Rebi'nin. Hatta bir gün Peygamber Efendimizin huzuru alilerinden çıkıyor. Başlıyor ağlamaya. Yolda giderken Hazreti Ebubekir Efendimizle karşılaşıyorlar. Hayrola Hanzala, niye ağlıyorsun? Sorma diyor, ben münafık oldum. Hayrola, nasıl münafık oldun sen? Peygamber Efendimizin huzurundayken duyduğum o hazzı, o huzuru, o huşu duygusunu onun huzurundan ayrıldıktan sonra kaybediyorum. Gene kafama dünya telaşı, bir sürü fikirler üşüşüyor. O yüzden ben münafık olduğuma inanıyorum. O yüzden ağlıyorum deyince Hazreti Ebubekir Efendimiz kolundan tutuyor, götürüyor. Ya Resulullah diyor, bak bu Hanzala böyle böyle söylüyor deyince Efendimiz diyor ki, o da imandandır. Eğer siz diyor benim huzurumda elde ettiğiniz bu haleti, bu manevi hazzı ve huzuru benim gıyabımda da devam ettirseydiniz, Medine sokaklarında melekler sizinle musafa ederdi. Bu Hanzala bin Rebi cihat çağrısını duyunca nifaktan çok korktuğu için cihat çağrısına ayağını sürüyerek gitmesi kişinin münafıklığındandır hadis-i şerifine. Muhatap olmaktan korktuğu için yeni evlenmiş, gusül abdest alması gerekirken bu çağrıyı duyar duymaz hemen kılıcını kuşanıyor, atına atlıyor ve Peygamber Efendimizin emrinde savaşa katılıyor. Sonra Peygamber Efendimiz diyor ki ashab-ı kirama, ya bana ne oluyor ki diyor, gökte Hanzala'yı meleklerin yıkadığını görüyorum. Bunun üzerine sahabe-i kiram o şüheda arasında, tabii şehit yıkanmaz, olduğu gibi defnedilir. Sadece ağırlıkları alınır üstünde. Ama bir bakıyorlar ki Hanzala yeni yıkanmış, suratından sular damlıyor. Sonra diyorlar ki bu işte bir sır var. Geliyorlar hanımına soruyorlar. Diyorlar ki hanımı da, Hanzala'nın gusül abdest alması gerekiyordu ama Peygamber Efendimizin cihat çağrısını duyunca, cihat çağrısına ayak sürüyerek gitmek nifak alametidir. Hadis-i şerifine muhatap olmaktan korktuğu için gusül abdesti almadı, atını atladı, kılıcını kuşandı. O şekilde Peygamber Efendimizin emrinde cepheye gitti. Umarım ki diyor melekler ona gökte gusül abdesti aldırmışlardır. Bu da bir Hanzala bin Rebi genç model.
Evet, Peygamberimiz her insanı etrafında tutuyor hocam. Çok ya. İlginçtir. Şimdi sizin bu anlattığınız da bana Cüleybi'yi bir hatırlattı. Benzer bir sahabi. Ben Ali Ulvi hocamdan da dinlemiştim. Çok hoşuma gitmişti onun hadisesini. Cüleybip de sahabe içerisinde benim aktaracağım konular arasında vardı, isabet oldu. Kendisini biraz böyle yüz yönünden falan yakışıklı görmezmiş. Hatta Peygamberimiz onu çok severmiş. Bazen toplum arasında böyle kucaklar, Allah'ın kölesi anlamında satılık var, alan var mı diye. O da ya Resulallah, benim gibi yakışıksız bir adamı kim ne yapsın filan diye böyle söylermiş. Hayır, sen Allah katında kıymetin vardır diye Peygamberimiz onu taltif edermiş.
Gönlünü alıyor ya.
Bu sahabi, yanlış hatırlamıyorsam belki Uhud Savaşı olabilir hocam, şehit oluyor. Sevgili Peygamberimiz, şehitlerin arasına bakın, Cüleybi'mi bana bulun buyuruyor. Hani biz şimdi öğretmeniz, evet, eğitimciyiz ya. Bazen bakıyorsunuz, genellikle eğitimcilerde şöyle bir hastalık vardır hocam. Hastalık diyorum ben buna. Efendim, bütün çocuklar akademik başarısı iyi olsun. Bu mümkün değil. Her çocuğumuzun fıtratı, kabiliyeti farklı. Ama her bir çocuğumuz kıymetli bir değerdir. En azından insan olarak her insan yavrumuz bir değerdir. Onun için ben öğretmenlik hayatımda çocuklara Allah göstermesin geri zekalı gibi, ondan sonra efendim embesil gibi böyle ifadelerden çok rahatsız olurum hocam. Tembel diyebiliriz. Bu arizi bir durum, geçer. Ama geri zekalı demek onu beğenmemek demektir. Süleymaniye'yi görüp beğenmemek aslında Süleymaniye değil, Sinan'ı beğenmemektir. Cenab-ı Hak bu yavrumuzu yaratmış. Eksik olabilir ama onun başka yönü güzel olabilir. Dolayısıyla o yönünü beğenmek lazım. Sevgili Peygamberimizin bu örneği bize onu gösteriyor. Bu sahabinin hatta evlenmesine de vesile oluyor. Mesela çok uzun, oraya geçmeyeceğim. Sonra şehit oluyor ve Cüleybi'yi bana bulun buyuruyor. Sonunda arıyorlar ve buluyorlar. Varıyor ki Cüleybi şehit olmuş. Kabir açılıyor. sevgili peygamberimiz bizzat kabre iniyor. Kucağına alıyor Cüleybibi ve bizzat kendisi oraya defnediyor hocam. Alıyor oluyor hocam, tabii o Akif'ten de aktarırdı. Diyor ki Akif'in Safahat'taki o Çanakkale mahşerindeki atıfı diyor buradan gelir. Çanakkale şehitleri için. Ya. Ey şehit oğlu şehit, sen şehitsin.
İsteme benden makber.
Baban şehit, ya. Deden şehit. İsteme benden makber, benden kabir isteme. Sana ağuşunu açmış duruyor, duruyor peygamber derken aslında diyor Cüleybibe atıfta bulunuyor. Çünkü nasıl kabir açılıp da sevgili peygamberimiz Cüleybibe bizzat kabir indirdiyse o an sahabe-i kiram diyor ki biz de istedik ki Cüleybibe gibi biz de şehit olalım da peygamberimizin kucağında defnedilelim. Onu söylüyor. Ve onun için diyor Akif diyor Çanakkale'de şehide atıfta bulunurken sana ağuşunu açmış duruyor peygamber derken bu hadiseye diyor temmih işaret yap, eder. Temihte bulunuyor. Ya yani şimdi tabii eğitimde hocam en önce öğrenciye değer vermek gerekiyor. Her öğrenci bir insan, bir değer, bir kıymet ve siz ona değer verdiğinizde, sevginizi verdiğinizde mesele kalmıyor. Bugün ilim öğrenmek, bilgiyi edinmekle ilgili siz de hocasınız. Sorun yok hocam. Teknolojik imkanlarla her türlü bilgiye çocuklar ulaşabiliyor. Ama benim gördüğüm bugün bizim çocuklarımıza sevgimizi ve ilgimizi göstermemiz gerekiyor.
Şimdi hocam sevgi ve ilgi her şeyin başı. Bugün siz en vahşi hayvanları bile sevgi ve ilgiyle ehlileştiriyorsunuz. Kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Hatta esiriniz oluyor hayvanlar. Ve isteyerek sizi seviyorlar. Zorla değil. İsteyerek. Demek ki bu ilgi ve sevgi insan hiç kimseden esirgememek lazım.
Bir de o samimiyeti görünce öğrenci arzu etmediğiniz şeylerden de vazgeçiyor.
Evet.
Sizin samimiyetinize binaen ve Allah sizin samimiyetinizin bereketini veriyor. Yani sınıfın kapısından girerken hangi niyetle girerseniz o niyete göre dilinize kuvvet, kalbinize kuvvet, ilminize bereket geliyor hocam. Ama sınıfın kapısından girerken yani niyetiniz samimi değilse orada hiç bereketi de göremeyebiliyorsunuz. Sevgili peygamberimizin gençlerle, çocuklarla olan iletişimine baktığımızda hem bu samimiyetin hem herkese bir taraftan dokunabilmek, her bir gence onun kendi kabiliyetine, karakterine göre rehberlik yapabilmek, yönlendirebilmek olduğunu görüyoruz. Bir de benim dikkatimi çekti. Bu bizim eğitimde çok az kullandığımız bir şey. Dua ediyor hocam. Duanın da tesiri oluyor.
Ya.
Az önce konuştunuz. Ahmet İslamoğlu hocamdan bahsettiniz. Biz hocamızın yanında yetişmek nasip oldu. Hocamız bize hep şöyle dua ederdi hocam. Mesela ben İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyken hafız olasın, ihram giyesin. İran hep böyle dua ederdi.
Kadar güzel dua ya.
Hafız olasın, ihram giyesin. Ve hakikaten de Allah bana hafızlık nasip eyledi. Sonra hafızlığın ödülü olarak umre nasip eyledi. İkisini de bir anda. Ben oradan kendi kendime dedim ki demek ki bir öğretmen öğrencisine dua edecek. Bu sevgili peygamberimizde şimdi de var. O dua aslında şunu yönlendiriyor. Senden ben böyle olmanı istiyorum. Allah'tan da senin böyle olmanı istiyorum. Sen de buna göre gayret et anlamına şimdi geliyor.
İlk defa biz ziyarete gittik Hocaefendi Tevellit'e. Orada bir hadise anlattı. Şu gördüğünüz halı var ya dedi, bak bu halı bana hayatımda çok şey öğretti dedi. Bir gün beni ziyarete gelen bir kardeşimiz o halıyı görünce üstüne kapandı, secdeye başladı ağlamaya dedi. Ya hayrola arkadaş, niye ağlıyorsun diye sordum ya. Ağlanacak ne var? Dedi hocam ben sevincimden ağlıyorum. Ben işte beyaz eşya ticareti yapıyordum ama benim hanımla kızım bu halıyı dokudular. Bu halının tezgahının başına abdestsiz oturmadılar. Ve lafzayı celal zikri çekmeden de ilmi katmadılar. Fakat sonra ben iflas ettim. Bu halıları satmak zorunda kaldım. Halıyı omuzuma alıp da pazara götürürken hanımla kızım arkadan ağlıyorlardı. Şimdi bu güzel halı, yani gözümüzün nuru var, dilimizin nuru var, her şey var.
Dilimizin zikri de var.
Kim bilir bu halı hangi sarhoş ayağının altında kalacak diye öyle ağlayarak beni yolladılar. Fakat ben baktım ki bu halıyı burada görünce sevincimden ağladım deyince, hay Allah razı olsun dedim ya arkadaş. Sen benim de bir sırrımı çözdün. Ben burada her halının üstünde namaz kılıyorum da. Ama bu halının üstünde kıldığım namazdan aldığım hazzı ve huşu duygusunu hiçbir şeyden alamıyorum. Sen benim bu sırrımı da çözdün.
Allah Allah.
Şimdi tabii hocam bize bir ders veriyor. Tanıştık. Ben kendimi tanıttım. İşte İrfan Gündüz dedim ben. İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde hocayım deyince, hoca efendi dedi ki ya çok özür dilerim ya hocam. Biz sizin yazdığınız yazıları okuyarak malumat furuşluk yapıyoruz filan ne diyerek. Hele bir rabıta makalenizi yazmışsınız. Rabıta ile ilgili bütün benim içimdeki soru işaretlerinin hepsini giderdiniz. Allah sizden razı olsun diye. Öyle bir şey yaptı ki bize tevazu dersi veriyor. O kocaman Ahmet Efendi nasıl şey diyor. Özür diliyor filan. Ben dedim ki aman ha sen kendinde bir şey arama dedim sakın bak. Gerçekten Hoca Efendi bize tevazunun nasıl olması gerektiğini orada öğretiyordu. Babamın da Mehmet Efendi benim dedi arkadaşım. İkisi de imam. Bunlar çok beraber kursa gitmişler. İmam olarak. Yani hizmetçi eğitime falan beraber gitmişler. Birbirlerini de çok severlerdi. O yüzden sen benim kuzumun kuzusun derdi hoca bana. Ahmet Efendi Allah rahmet eylesin. Evet.
O sizden bir de hocam bir Azerbaycan meselesini aktarırdı. Ben onu sizden açıkçası dinlemek isterim. İrfan Hoca anlattı demişti. Azerbaycan'da hapishanede kaldığı süre içerisinde ya,
evet,
Ayetel Kürsi
evet,
yazdım. Onu bir aktarabilir misiniz hocam?
Aktarayım bak o çok önemli bir şey.
Ben hakikaten onu öğrenmek istiyorum.
Seyyid Hamza Nigari Hazretleri, Şeyh Şamil'in silsilesinden gelen İsmail Şirvani Hazretleri'nin halifesi. Şamakhlı. Siz de gittiniz Azerbaycan.
Henüz gitmedim. Evet,
Şamakhı. Bir hanların başkenti. Hamza Nigari 1917'de Bolşevik ihtilali olunca bütün şehirleri filan hepsini toplamışlar. Mesela Şeki'de 32 tane mescit ve cami varken hepsini yıkmışlar düşünün. O hapishanede bakıyor ki askerin birisi sigara içmiş atmış paketini. Onun paketin içinde bir alüminyum folyo var. Bir tarafı beyaz, bir tarafı alüminyum. Onu almış. İki tane şey böyle. Sonra orada bir buğday başağı gibi ya da bir şey bulmuş. Ondan parmağını kesmiş. Onunla bu kağıt üstüne İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Ayetel Kürsi yazmış. Kendi kanıyla. Sonra bunu böyle şey muska gibi yapmış. Ve orada yüzüne bakarak güvendiği bir askere demiş ki şunu benim çocuğuma götür demiş. Onu da götürmüşler. Ben de Hamza Ebu Taliboğlu diye onun torunlarından Hamza Nigari'nin Kars'ta bir arkadaş vardı Erenköy'de marketi var. O hediye göndersem götürür müsünüz dedi. Olur dedim. Hediye nedir? Hamza Ebu Taliboğlu'na. Seccade, Kur'an-ı Kerim, işte bir kilo helva, beş tane sabun, beş altı erkek çorabı, beş altı kadın çorabı bunlar. Götürdüm. Aradım. Hemen geldi. Ama ağlıyorlar tabii o zaman. Hasret kalmışlar. Yani çok uzun bir hasret dönemi bize. İlla dedi yarın bize çörek yemeye gideceğiz dedi. Çörek. Onlar çörek diyorlar akşam yemeğine. Ya olmaz. Azeriler çok misafirperverler. Bize bir akşam yemeğinde her türlü şeyi koyacak. Sonra kendisi 6 ay kıt kanaat geçinecek. Böyle bir şey. Bildiğim için yük olmak istemiyorum. Yok ille gidelim gittim ben de neyse. Yemek yedikten sonra getirdi bunu. Şuna bir bak dedi. Nedir bu? Baktım gerçekten. İhlas, Felak Nas, Ayetel Kürsi ve Fatiha. Benim dedem Hamza Nigari dedi bunu kendi kanıyla yazmış. Kanıyla yazmak haram. Kanla yazı yazılmaz. Kur'an-ı Kerim de olsa yazılmaz. Ama o böyle demiş. Sırf unutulmasın. Çoluğum çocuğum bunları unutmasın diyerek. Ben dedim ki ya Hamza Bey gel şunu bana ver de bunu Türkiye'de teşhir edelim. Bolşevizmin yani Müslümanlara ve İslam'a yaptığı zulmü gösteren en güzel örnek diye. Dedi ki ya hocam canımı iste vereyim ama bunu dedi isteme benden. Bu Hamza benim dedem bize hediyesi babamdan kaldı dedi. Sonra Hamza Nigari tabii kaçıyor hapishaneden geliyor. Erzurum'da kalıyor. Bugün Alvarlı Efe Hazretleri'ni filan kaynağı, besleme kaynağı Hamza Nigari. Oradan geliyor Amasya. Ve Amasya'dan da methun Hamza Nigari. Ta Osman Hulusi Efendi falan var yani.
Evet,
o,
evet.
O damarı besleyen, aynı zamanda Şeyh Şamil'in cihat kokan tarikat anlayışının uzantısı.
Tasavvufi şey de var yani, geleneği de
evet,
var.
Evet, bu eser Allah razı olsun, bunu da anlatmaya
evet, hakikaten
vesile oldu.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah
evet.
razı olsun.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Yine böylesine güzel bir Sayın Bakanımızla yaptığımız İftar Sevinci programımızı istemesek de burada noktaladık. İnşallah yarın akşam gene Ramazan akşamında güzel bir iftar sofrasında, İftar Sevinci programında beraber olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.